YouTube videosu attıktan sonra aynı videonun podcast olsa da ne güzel olur diye düşündüm ve böylelikle podcast'e başladım. Yüksek bir beklentilerim yok ama konumuz çok ilginç diye düşünüyorum. Çünkü uyanıklıkla ilgili konuşacağım ve bu konu aslında günümüzde maalesef ki çoğumuzun yaşadığı sorun. Uyanık mıyız, değil miyiz sorusunun cevabı çoğunlukla uyanık değiliz oluyor. Ve bu sıkılma halinin bize yarattığı olumsuzluklar nedir? Veya olumsuz bir şey mi değil mi? Bunlara bakacağız ama genel olarak zaman zaman uyanık olmamıza rağmen uyuşuk hissederiz, uykudaymışız gibi hissederiz, değil mi? Bu sizde de oluyordur kesin. Ne demek istiyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Bizim vücudumuz bir enstrümantan aleti gibi. Konuşamadım, enstrüman aleti gibi. Yani dilediğimiz sesler bizi dinlendirirse rahatlarız. Ama tam tersi de olabilir. Gürültülü bir ses olur, kaotik bir ses. Bu bizim hoşumuza gitmeyebilir. Hatta çok rahatsız oluruz. Hatta bu seslerin bilimsel olarak insanı rahatlattığı veya rahatlatmadığı ile ilgili de birçok araştırma var ama konumuz bu değil. Yani burada müzik ritmi yavaşladıkça biz rahatlarız. Bir diğer taraftan da aslında kulağa garip gelebilir ancak da bu zihnin sıkılma halidir. Rahatlama eşittir sıkılma hali. Burada şunu anlayabiliriz. Biz rahatladığımızda sıkılmaya başlıyoruz ama önemli olan konu şu. Biz sıkılırken bu olumsuz bir durum mu sizin için? Mesela bunu oturup düşünebilirsiniz. Ben şu an çok sıkılıyorum dediğimizde genelde olumsuz olarak çağrışımlar oluyor, değil mi? Çok sıkıcı bir gün ya. Bugün çok sıkıldım gibi kelimelerden de öte olan bir şey oluyor aslında bu. Canım çok sıkıldı. Yapacak bir şey öf pöf deyip etrafta gezen insanlar ve bunu biz de yapıyoruz tabii ki de. Peki hep çok negatif bir durum gibi yansıtılmış olabilir bize ama ancak bunun çok kıymetli bir halinin de olması çok müthiş bir durum. Muhtemelen hiç rock müzik dinleyerek uykuya dalanlar yoktur. Çünkü bu gürültülü zihni rahatlatmaz. Uyku haline geçmesine izin vermez zihnin. Bu yüzden her yerde görüyoruz değil mi? Yatmadan önce ekranlardan uzaklaşın. Telefon kullanmayın diye. Ve hiç şaşırtıcı değil, takviye edici uyku hormonu olan melatonin hormonunun bu kadar yaygınlaşması. Ben bunu en son 5 sene öncesinde melatoninin bu kadar popüler olduğunu hiç düşünmüyorum. Hatta hatırlamıyorum be 5 sene önce yani melatonin bu kadar tavsiye edilebileceğini hiç düşünmezdim. Ancak şu an durum öyle değil. Yani birçok yerde melatonin kullanan insanları görebiliyorum artık. Ve bu ne yazık ki bize has, bizim ülkemize has, Türkiye'ye has bir durum değil. Bütün dünyada giderek artan uyku sorunları var. Ve şu an ne yapıyoruz? Yavaş yavaş neyi yapmaya çalışıyoruz? Dikkat edersiniz bu uyku sorunları yetmezmiş gibi bir de üzerine dikkatsizlik baş alıp gidiyor. Dikkatimizi toparlayamıyoruz. Hiçbir şekilde toparlayamıyoruz. 7'den 70'e neredeyse herkes dikkat eksikliğinden muzdarip. Herkes dikkatsizlikten, odak bozukluğundan, uyku öncesi sadece uyumaya odaklanacağım ve o şekilde uyuyacağım diyen kaç kişi vardır mesela? Aşırı zor. İşkence hali. Ya ben düşünemiyorum mesela şu an üzerimde çalıştığım için ben bir takım meditasyonlar vesaire yaptığım için bunu çoğu zaman denemeye çalışıyorum. Böyle bir alışkanlık hayatımda olmasaydı ben yatağa hiçbir şey yapmadan uyuma haline geçme düşüncesi benim için inanılmaz zor bir şey gelir herhalde. Çok iyi anlıyorum elbette çok zor. Çünkü çoğumuzu belki de gün içinde kendimizle hesaplaşmadığımız, üzerine hiç düşünmediğimiz şeyleri yatağa götürürüz. Esasında önemli olan konu şu ki bütün uyku sürecimiz de maalesef ki kontrol altında. Evet kontrol altında. Ve öyle bir kontrol ki bu. Zaten kelimenin tam anlamıyla teslim olduğumuz bir mekanizma. Otomatik pilot. Çoğu zaman yaşadığımız kararları aldığımızı ve çaba sarf ettiğimizi düşünürüz hayatta. Veya kendimize bir şeyler kattığımızı düşünebiliriz. Ancak bu ne kadar gerçekçi? Yaptığın her eylemi bir gözden geçir gün içerisinde. Büyüğünden küçüğüne, detayına kadar düşünebilirsin. Bunu ne kadarını gerçekten bilinçli şekilde yapıyorsun, ne kadarı otomatik şekilde yapıyorsun. Otomatik pilot dediğimiz konu belki çok açılabilir ve genişçe konuşulabilir ama burada biz uyanıklık ve uyuşukluk, uykuda olan halimizle karşılaştıracağız. Acaba bunlar bizim ezberlediğimiz şeyler olabilir mi? Kendini gerçekleştirmeye bıraktığın an işe yaramıyorsun. Kendini gerçekleştirmeye bıraktığın an işte yaşamıyorsun da aynı zamanda. Bunların çoğusu çünkü ezberlediğin şeyler, otomatik yaptığın şeyler. Bir şeyler öğrenmediğin an çok ağır oldu belki ama öğrenmiş her şeyi artık otomatik pilotun içimizde olan bir makinenin kontrolü altına geçer. İşte o yüzden kitap okumak bu kadar zor. Ben kitap okumakta çok zorlanıyorum. Yani bir sayfayı, iki sayfayı bitirince bile mutlu olabiliyorum diyen çok insan var. Benim de böyle dönemlerim oldu. Ve geriye dönüp baktığımda gerçekten otomatik pilotla ilintili olan çok sorunları gördüm hayatımda. Sadece kitap okumakla ilgili değil tabii ki de bu. Yeni hobiler edinmek veya yeni herhangi bir konuda disiplin göstermek, yeni bir alışkanlık edinmek. Ne oluyor biliyor musun? Çünkü beynine tanıdık olmayan bir şey veriyorsun. Kabullenmekte, otomatikleştirmekte zorlanıyor. Error veriyor. Her gün daha iyisini nasıl yapabilirim diye heyecanlanırım. Kendimi nasıl zorlarım, üstesine nasıl gelirim, beni ne bekliyor bu yolda diye heyecanlanırım. Müthiş bir şey. Merak etmek, heyecan duymak, tutkulu olmak ve en önemlisi böyle olmak istediğin için değil. Buna gerçekten ihtiyaç duyduğun için. Yani az önce dediğim araba örneğinde şunu demeye kastetmiştim. Araba sürmeyi öğreniyorsun ve araba sürebiliyorsun. Ve o öğrenme sürecinde çoğu şeyi otomatikleştirmeye başlıyorsun aslında. Beyninin bir tarafı tanıdık olan bilgileri otomatikleştirmeye, ezberlemeye çalışıyor. Belli bir süreden sonra işe gidip geldiğin yolu artık ezberlemiş oluyorsun ama şu oluyor. Eve vardığında yol nasıl bitti anlamıyorsun bile. Çoğu şeyi hatırlamıyorsun bile yol içerisinde. Yol süreci içerisinde. Ya da yemek yaparken de öyle değil mi? Çoğu benim de öyle. Yani sabah rutinim var, akşam rutinim var. Bunların çoğu zaman ezberlediğim şeyler haline dönüşüyor. Çünkü alışkanlık. İşte o nedenle diyorlar ya hani alışkanlığın iyi yanı da var, kötü yanı da var insana. Ancak bu alışkanlıktan da kopmamak için, aynı zamanda alışkanlığı bir üst seviyeye götürebilmek için ama otomatikleştirmeden bunu nasıl yapabiliriz? Buna biraz bakacağız. Şimdi bu yerde tam da Kant'ın belki şu kitaptan alıntısı iyi olabilir diye düşünüyorum. Tabii bu kitabı siz görmüyorsunuz. İşte podcast'in kötü tarafı bu. Kitabın ismi Sıkıntının Felsefesi. Şunu diyor, hiçbir şey yapmayan kişi için sıkıcı hale gelir yaşam. Ve bu kişi yaşamamış olduğu izlenimine sahiptir. Yaşamın sorunlarını ortadan kaldırmak için nasıl yaşamalı? Ya Kant burada neyi mesela vurguluyor? Ben mesela çok ürpermiştim bunu duyduğumda. Yaşamamış olduğu izlenimine sahip olmak. Yani yaşıyor musun? Hayatta mısın? Bunu düşünmek lazım değil mi? Bu yaşamın sorunlarını ortadan kaldırmak için tabii ki de evrensel bir reçete yok. Her şeyde olduğu gibi çabanın kendisi bile çok güzel. Yani çaba göstermek bir şeylerde, o yolda ilerleyebilmek. Ve hazır reçete olsa zaten hepimiz hazır reçeteyle bu hazır reçetenin sorunu da şu oluyor. Otomatikleştirmen çok daha kolay oluyor. Oysa o yol içerisinde kat ettiğin yol, çaba çok daha anlamlı oluyor. Yaşanmamış bir hayattan dolayı pek yakında artık yaşanacak hiçbir şeye sahip olmamanın verdiği bir kızgınlık olacak herkeste. Ki bu var zaten. Yaşanmamış bir hayattan dolayı hepimizde bir kızgınlık, öfke. Yaş alıp gidiyor ve yaşamadığını düşünüyorsun. Ben bu sene ne yaptım? Ya da ben şu yaşıma geldim. Yaşımı söylemek istemiyorum. Ben bu yaşıma geldim ama bu yaşıma kadar ne yaptım? Bir an böyle hayal kırıklığı olabilir değil mi? Kızgınlık, öfke yaşarsın. Yaşayamadığını düşünürsün. Bu korku tabii ki de içimizde hepimizin içinde var. İçinizi gemiren gerçekten yaşamamış olma, gerçek yaşama sahip olmamış olma duygusu. Bu çok korkutucu bir şey. Her gün yaşamda olduğunu kendine hatırlatmak ve yine böyle başlayabilmek inanılmaz iyi hissettiren şey olabilir. Devamlı farkında olmak için uyanık olmak lazım. An nasıl olsa otomatik pilottayım hissine kapılmamak. Çünkü yemek yaparken parmağını kesmeyen aynı araba örneğindeki gibi. Otomatik pilotun sarsıldığı andır işte. Devreden çıkar. Ya da arabanın kaza yaptığı an değil mi? Bu arada şunu da savunmuyorum. Devamlı mindfulness, mindset halde olalım. Farkında olalım. Hayır bu çok zor ve yorucu bir şey. Denemeye kalkıştım, deneyemedim bile. O kadar zor. Asla yapamadığım şey. Ancak bazı konularda farkındalıklı olmak lazım. Efendi sensin çünkü, zihnin değil. Meditasyon belki de en zor eğlenmiş gibi geliyor bu durumlar için. Çok haklısınız eğer böyle düşünüyorsanız. Ancak bunun yerine bazen o otomatikleştirdiğimiz, çok uzun bir kelime, otomatikleştirdiğimiz günlük eylemlerimizi durup bakabilmek de çok yardımcı oluyor. Bu da meditasyon hali aslında. Durup bakabilmek. Sadece durup bakabilmek. Mindfulness, mindset hali, izleyici hali olma zaten. Bir şeyleri izleyici olma hali. Gününü izleyebilmek, rutinini, alışkanlığını izleyebilmek, durmak mesela. Yazı yazarken, yürürken, belki değil mi yargılamadan ama. Çünkü bir süre sonra izleyici de olmazsak, duygularımızı gözlemleyemezsek hayat çok renksiz hale gelecek. Heyecansız, sıradanlaşmış ve keyifsiz hale dönüşür. Bunu çoğu kez yaşadık hepimiz, biliyoruz. Ve hayatımızı heyecan katan, hayattaymış gibi hissettiğin anlar gerçekten anlamlı bulduğun anlardır. Genelde üzerine çalıştığın, çaba sarf ettiğin ve sonuçlarını gördüğün şeyler olur. Sonucunu görmeyebilirsin bu arada. Ama çabanın kendisi bile çok mutlu verici ve haz verici bir şeydir. Bir taraftan durup gözlemlemekten korkarız da değil mi? Bu konuda ben kesinlikle okeyim. Çünkü tanıdık bir durum var orada bir yerde. Bizi bekleyen sıkılma hali. Bile bile niye sıkılacağım ki? Yani bile bile ben niye kendimi sıkıcı bir hale getireyim? O kadar ters ki buna alışma. Farklı bakış açısı oluşturana kadar sıkılma durumu işkence gibi geliyor insana. Ve bu satılabilen bir şey de değil. Meditasyon satılabilen bir şey değil. O nedenle satılması çok zor. Kapitalizmin istediği bir şey de değil zaten. Kapitalizm meditasyonu satmak istemez. Bakın spiritüel olmayı kastetmiyorum. O her türlü satılıyor. Satılır da. Çok güzel de satılıyor. Örneklerinde görüyorsunuz hepiniz. Kastettiğim şey durabilmek. Sadece durabilmek. Oturabilmek, sakinleşmek, sıkılabilmek. Bunlar satılabilen şeyler değil maalesef. Az önceki kısma dönelim. Korktuğumuz anlara, sıkılma haline. Burayı bilmediğimiz için sıkıntı en rahat ve kolay geçirebileceğimiz şeylere yöneliriz. Ekranlar, alışveriş, bazı yorucular, amaçsız sosyalleşmeler. Bunların hepsi çok hayatımızın içinde. Ne güzel. Bugün de sıkıntıyı öteleyebildim. Yani böyle demeyiz gerçi. Gün bitince evet anlamlı bir şeyler oldu diye düşünürsün. Anlamın ne olduğu üzerine de konuşmamız gerekiyor gerçi ama bu anlam eğer gerçekten dış etkenlerse sürekli, içine hiç dönüp bakmadığın zamanlarsa bir düşün bence. Bu bir başarı çünkü. Sıkıntıyı ötelemek bir başarı değil mi? Artık öyle bir şey dönüşüyor. Her sıkıntıyı ötelediğinde renkli bir hayat yaşadığını düşünürsün. Çok eğlenceli yaşam. O kopuyoruz, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. O insanlarla konuş, eğlence, alışveriş. Yani her türlü yaşamın içinde olduğunu düşünürsün. Daha ne olsun ki? Mutluluğun tanımı bu işte. İşte bu iç sıkıntılarını, sıkılma halini bu şekilde geçirdiğimizde asıl olanlar oluyor. O sırada başlıca özgürlüğümüz kayboluyor. Aynılaşıyoruz. Yaratıcılık, üretkenlik bunlar zaten olması mümkün değil. Mümkün yani mümkünatı yok yani bunların olması. Yaratıcılık, üretkenlik yok. Böyle bir şey olamaz. Bir durum düşündüğümde ya ben ne kadar canlıyım? Bir durup düşünmek gerekiyor değil mi böyle durumlarda? Ben ne kadar canlıyım? Ne kadar uyanığım? Bu çağda yaşanılan maksimum heyecanlar, senede 1-2 gidilen farklı ülkeler. O da herkesin yaptığı bir şey değil Türkiye'de değil mi? Hepimizin yaptığı bir şey değil. Yine tatilin çoğu otomatik pilotta geçer. Ya restoranda bir şeyler yersin ya bir mekanlara gidip o mekanları gösterirsin. Çünkü hani neden? Herkes gidip ezberlediğim bir şey olmuş artık bilinç altındaki. Bu restoran, bu mekanlar, bu tatil yerleri güzel yerler demek ki. Keşfetmeye bile tenezzül bile etmiyorsun bir şeyleri keşfetmeye. Bir şeyleri çaba sarf etmeye. Ben böyle konuşurum ama tabii ki de ben de bu insanların içerisindeyim. Çoğu zaman oluyorum. Sadece farkıma az da olsa farkındalıklı zaman geçirebilmek için kendimi buna zorlamak da demeyelim ama bazı günler zorluyorum. Ama çoğu zaman bunun üzerine düşünüyorum. Benim yazım da öyle geçti mesela. Geçen yazda, bu yazda maalesef. Hep otomatik pilotta geçti. Ama bazen bilerek oluyor bu arada bu. Eminim. Yani bazı farkındalıklı olan insanlar bunu bilerek de yapıyor. Bir şeyleri geçiştirmek istediğim zaman olduğu için o nedenle ben bilerek sıkıldığım anı ötelemeye çalıştım. Yine Kant der ki, Kant'tan bol bol alıntı. Kitaptan benim en çok Kant, Heidegger'den alıntılar yaptığım olacak belki bu video deyip duruyorum ya podcast'te. Ancak kitap çok derin bir kitap. Ben bu kitabı ayrıca ele alacağım muhtemelen. Birazcık farklı bir konuda ele alırım. Şöyle demiş Kant. Sıklıkla sıkıntının uyuşukların ya da yapacak bir şey olmayanların bir hastalığı olduğunu söylendiğini duyuyorum. Bununla birlikte bu ruh hastalığı daha incedir. Sıkıntıya meyilli olanlara ters tesir eder ve aslında bu hastalık gerçek uyuşukluklardan çok çalışanlara ya da çalışır gibi yapanlara musallat olur. Şunu demeye çalıştım. Yani sıkılma hali hep böyle boş insanların sıkılabileceği durum gibi insanın aklına gelir değil mi? Oysa tam tersi de genelde olabilir. Ya aslında bu hastalık gerçek uyuşukluklardan çok çalışanlara ya da çalışır gibi yapanlara da musallat olur. İşte tam da demek istediğim bu. Önemli olan hayatında ne kadar eğlenceyi aradığın, ne kadar bir şeyleri yapıyor muyum değil. Bak çoğu zaman bu çok çalışanların da başına gelen bir durum oluyor. Benim mesela. Aşırı çok çalışıyorum diyemem ama çalışıyorum bence. Ben fazladan çalışıyorum diye düşünüyorum. Kendi üzerimde olsun, genel olsun. ve çoğu kez sıkıldığım zamanlar oluyor. Çok olumlu bakıyorum. Çok alıştım buna çünkü belki de ondan. Yine aynı duygu sosyal medyada bu konu çok pompalanıyor bize, değil mi? Yani birçok reels'lerde, mimlerde komik nitelendirdiğimiz videolar, skeçler olsun. Sıkılma hali, bitmişlik hali, stres, depresyon gibi duygu durumlarını basitleştirip ve bunun gerçek bir şey olmadığına insanı itiyor. Oysa zaten sıkıntının yaşamaya ertelediği bir duygu olduğu gerçekliği var. Şu an Google'a can sıkıntısına nasıl kurtulurum diye yazsanız eminim bir sürü cevaplar çıkacak. Bir sürü. Ben de bunu deneyim ya ben de bunu. Ve muhtemelen çok sıkılacağınız için hiçbirisini yapmak da istemeyeceksiniz ama trajik bir durum bu. Yani öyle lanse ediliyor. Can sıkıntısının çok trajik, zor bir şeymiş gibi anlatılıyor. Ancak bir durup baktığında tamamen normal bir süreç. Kendini anlamaya dair kıymetli bir durum sadece. Böyle bakabilmek, böyle bir bakış açısıyla bakabilmek çok daha iyi hissettiriyor. Aslında klasik sosyal medya eleştirisi gibi de olmasını istemiyorum ama bu konuyla en çok yüzleştiğimiz yer orası oluyor. Çünkü modern zamanların önümüzde sunduğu olanakların çokluğunu en çok orada görüyoruz. Her yerde eğlenen insanlar, her yerde bir şekilde gününü iyi geçiren, dolu dolu geçiren insanlar. Bir şeyden sıkıldığın an yerini alabilecek başka bir şeyin olabilmesi ve bunun bu kadar ulaşabilir olması hepimizi bir noktada doyumsuz yaptı. O kadar kolay ulaşabiliyoruz ki her şeye. O kadar çok alternatif var ki. Bir şeylerden vazgeçmek çok kolay geliyor artık. Ama sonunda yine sıkılıyoruz. Çünkü bu isteklerin sınırı yok. Biliyoruz, ben de biliyorum. İsteğimin, isteklerimin sınırı yok. Sınırsız. Bu nedenle az da olsa ekranların limitini azaltmak çok iyi geliyor. Ben kendim bildim bile hep irademle çok yüzleştiririm ekranlar konusunda. Sizlerinki kaç hiç sormak bile istemiyorum ama benim zaman oldu, bazı zamanlar oldu çok yüksek ekran limiti kullanıyordum. Yine kişiden kişiye değişir bu. Ancak şu an normale döndüm. Çok şükür. Gerçekten ekran dediğim şey zaten sadece telefon bu arada bende. Şey yok, televizyon yok. Ancak hem televizyon hem telefon, iPad, her şey, bilgisayar. Bu kadar çok ekran olan insanı düşünemiyorum şu an. Ve sadece bu değil farklılık, alternatif. Sosyal medya içerisinde olan olanakların çoğunluğu mesela. Instagram'a geç, Twitter'a geç, sıkıldın mı WhatsApp'a geç, oradan mı sıkıldın, Trendyol'a geç, alışverişini yap, oradan da mı sıkıldın? Yani çok alternatif var. Oysa orta çağda, yani eskiden, o zamanlarda böyle şeyler hiç yoktu. Yani o insanların böyle konuştuğunu hiç görmüyoruz değil mi? Yani o kadar profesyonel şekilde sıkıntılarımızı geçirmek üzerine bir pazar kurulmuş ki, koca sektörler sırf insanın yegane uyanma durumunu kullanarak buradan tüketime sürüklüyor. Hepimiz yaşıyoruz. Yani çok tanıdık deneyimleri elbette. Teknoloji arttıkça, gelişim arttıkça bazı sektörler daha fazla para kazanacak. Bunu biliyoruz. Bizlerin sıkılması eşittir onların para kazanması. Böylelikle de bunun tamamen öğretilmiş ve dayatılmış bir duygu olduğunu söyleyebilir miyiz acaba? Sıkılma hali öğretilmiş mi bize? Çoğu yerde böyle bir deyim var çünkü öğretilmiş bir duygu gibi. Kimisi gerçek anlamda sıkılıyor. Mesela ben gerçekten sıkılıyorum. Ancak kimleri gerçekten daha fazlasını istek kültürüne kapılmış. Mesela bu kötü bir şey. Böyle durumlarım da oldu bu arada benim. Daha fazlasını istek kültürüne girdiğim dönemler oldu. İnanılmaz korkunç. Kesin sıkılacaksın düşüncesi var beynimizin bir yerinde. Örneğin pazar günü mü yaklaşıyor? Doğru dürüst bir plan yapmamışsan kesin sıkılacaksın gibi düşünüyorsun. Oysa ne olacak? Değil mi? Sıkılacak bu pazarda ne yapabilirsin ki? Arada bir belki de sıkılmak da normal değil mi? Bir bunu deneyimleyebiliriz belki. Hem değişiklik olur, farklı bir alternatif olur. Sıkılmamak için bin bir türlü plan program yaparken yorulmak yerine tamam bugün de sıkılayım ben. Bakalım neler olacak mesela. Bugün de bir kendimle baş başa kalabileyim. Yani ben bunu dediğimde kendime emin oldum ki çok daha renkli gün olacak. Bunu kabullenmek de çok önemli bir şey. Yoksa ömür böyle geçmez. Tatilde sıkılmak, işte sıkılmak, evde sıkılmak, partide sıkılmak ne arıyorsun ki? Yani hayatında bu kadar büyük neşeyi, rengi katacak ne arıyorsun? Bu kadar mı kendine tahammülün yok? Ancak genel anlamda kafan dağılsın düşüncesi, sıkılma ya hani biraz kafan dağılsın biraz şunları bir kafanı dağıt diyen insanlara gerçekten bazen hani sıkılma kafanı dağıt diyen insanın gerçekten alternatif ne diye düşünüyorum. Yani tamam sıkılmayayım peki ne yapayım? Mesela var mı bir örnek? diye sorasım oluyor bazen böyle söyleyen insanlara. Çünkü çok eminim ki hiçbir alternatifi yok. Şunu söyleyebilecek bana muhtemelen. Ya biraz rahat ol. Mesela değil mi? Hani ne olur bunun ikinci cümlesi şu olur. Bir çık, bir sosyalleş, insanlarla biraz sohbet, muhabbet iyi gelir. Bak emin ol. Bunu ben de biliyorum da bu arada çok iyi geleceğini. Bu konuda kendimi eleştiriyorum. Neyse oralara hiç girmiyorum ama. İkinci alternatif de şu olur. Eğlen biraz. Ama eğlencenin anlamı da ne? Mesela o da tartışılır. Bu kafayı toparlamak için oysa o kadar çok uğraşıyorum ki. Kafamı toparlayayım, dikkatimi toparlayayım, iradeli olayım, ekransız olabileyim. Gerçek yaşamın içerisinde olabileyim. Çok, bunun için kendimi çok zorluyorum. Hiçbir zaman şunu da diyemem yani. Ben çok iradeli bir insanım. Tabii ki de. Disiplini olabilmekte en çok zorlanan insanlardan birisi olabilirim. Ama durup düşünmek lazım bu konuda. İyi gelir mi gerçekten? Mesela kafanı dağıtmak iyi gelir mi? Şu an gerçek bir sıkılma hissi mi bu? Çünkü belli ki çok alışmışsın buna. Gerçek mi dayatılan bir şey mi? Bunu düşünmek lazım. Sıkılıyorsun ya. Gerçek mi bu sıkılma hissi? Sıkılınca yapmak istediğin ya da ilk eylemin ne? Mesela bunu da düşünmek. Ve en önemlisi neyden sıkılıyorsun? Neden değil. Neyden sıkılıyorsun hayatında? Kocaman 10 saatte boş olacağım için mi? Ve eğer denediysen nasıl bir his olduğunu bir kendine baş başa kalıp ne kaybettin mesela? Kesin şu olabilir mesela. Ben çok bu sıkılma halinin içerisinde olan bir insan olarak bu konuyu ele aldım ama ya ben bu 10 saati boş boş evde oturup işte bilmem kitap oku, bilmem bir şeyler üret, meditasyon vesaire yapacağıma giderdim. Ne güzel Instagram'da zaman geçirirdim. Bilindik bilinmedik insanlarla sosyalleşirdim. Bunun pişmanlığının olacağını hiçbir zaman düşünmüyorum. Böyle bir pişmanlık olabileceğini düşünmüyorum. Tabii ki de güzel partiler olunca veya yakın arkadaşlarım vesaire. Bunları es geçiyorum ben. Bunu demeye çalışmıyorum. Yani ne kaybettim ve ne kazandım? Bunu düşünce insanın çok içerisi umutla doluyor. Ne kazandığını görünce. Ve buradan can sıkıntısı kelimesinin etimolojik olarak anlamına bakalım mesela. Anlam olarak yavaş akan zaman gibi çevriliyor bu. Yavaş akan zaman. Can sıkıntısı. Yavaş akan zaman. Yavaş akan zaman bir hediye olması lazım oysa değil mi hayatımızda? Bazen şunu duyarız. Bugün neden bitmiyor? Bitse de uyusak. İşkence çünkü kendisiyle kalmaya zamanla yavaşlamaya fırsat vermemiş bir insan. Ancak bir taraftan bu sıkılma halinin de cazibesi de var. Bu cazibe hiçbir zaman melankolinin cazibesi kadar değil. Melankolinin cazibesi çok daha yüksektir. Bu bende çok oluyor. Bilmiyorum sizde de oluyor mu acaba? Hani bugün böyle melankolik havamdayım dediğim zaman birisine çok daha iyi hissediyorum kendimi. Bugün çok sıkıcı ya deyince sanki gerçekten böyle hani negatif bir şey anlatıyormuşsun gibi bir hal alıyor. Melankolinin bilgelikle, duyarlılıkla, güzellikle sürdürdüğü geleneksel ilişkiden de ileri gelebilir belki bu. Yani bilgelikle birebir ilintili gibi duruyor nasıl oluyorsa. İşte bunun içindir ki sıkıntı bir şekilde daha yüzeyseldir. Melankoliyle depresyonla karşılaştığında sıkıntı derin bir çözümlemeyi hak etmek için gidilebilen bir yol değilmiş gibi gözüküyor. Ya sıkıntı zaten nasıl olsa sıradan bir şeymiş gibi gözüküyor. Böyle melankoli kadar üzerine düşünülmesi gereken veya o halle içselleşmen gereken bir durummuş gibi gözükmüyor. Aslında bunun bana göre tamamen uğruna yaşanacak bir şey bulmamanın sonucu olduğunu da düşünüyorum. Melankolik halin, sıkıntılı halin. Var mı öyle bir ruh hali? Son olarak eminim bu video değil, bu podcast Türkan. Kendime bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Eminim bu podcast'te konudan konuya atlamış ve kesinlikle giriş geliş sonucu olmayan bir konu anlattım. Benim acemiliğimi verirsiniz diye düşünüyorum. Ve genel olarak neden bu kadar sıkılıyoruz, sıkılmanın anlamı üzerine birazcık kafa yormaya çalıştım. Ve en son olarak Schopenhauer'un çok güzel bir alıntısıyla bitirmek istiyorum. İç dünyası zengin insan tamamen yalnızken kendi düşünceleriyle ve hayalleriyle eşsiz bir eğlence bulur. Öte yandan ruhsuz biri sürekli dernekten derneğe, oyundan oyuna, yolculuktan yolculuğa ve şenlikten şenliğe koşsa bile can sıkıntısından kurtulamaz. İyi, uyumlu, yumuşak bir karakter kısıtlı koşullarda hoşnut olabilir. Öte yandan hırslı, kıskanç ve kötü bir tüm zenginliğinle karşın hoşnut değildir. Ancak sürekli sıra dışı, zihinsel açıdan olağanüstü bir bireyselliğin tadına varan bir kimse için genel olarak ulaşılmaya çalışılan hazlar bütünüyle gereksizdirler. Hatta rahatsızlık verici ve usandırıcıdırlar. O zaman herkese merakla kalın diyorum. Sevgilerimi iletiyorum.